Eser, satrançta dünya şampiyonluğu, birinci kaset B yüzü. Zugzwang'ın yani hamle yapmak zorunluluğunun fikrini açıklayan bu etüt, pratik oyun sonlarıyla ilgili modern etütlere benzemektedir. Beyazlar aşağıdaki şekilde kazanırlar. 1. Kale E1 artı kale B1 2 kale C1 ünlem H5. Elbette 2 3 nokta yan yana kale 2 nokta üst üste C1 artı hiçbir şey değiştirmez. 3 şah 2 nokta üst üste C1'den sonra siyahlar yine Zugzwang'da ve 3 3 nokta yan yana H5 oynamak zorundadır. 3 GH G4 4 H6 G3 5 H7 G2 6 H8 vezir mat. Parantez açtı. 6 H8 fil de olur dedi, kapattı. Philidor'un ölümünden sonra 19. yüzyılın ilk yıllarında dünyanın en iyi oyuncusu Fransız satranççısı La Bourdonnais oldu. 1797-1840. Yine ünlü bir Fransız usta olan Deschapelles'in öğrencisi La Bourdonnais 1821 yılında hocasını yenmiş ve ondan sonra ölümüne dek dünyanın en kuvvetli satranççısı sayılmıştır. En tehlikeli rakibi olan İngiltere şampiyonu McDonald'ı uzun partiler serisinde 1834 Haziran ile Kasım arasında oynanan 88 partide artı 44 eksi 30 eşit 14 skoru ile yenmiştir. Parantez açtı. 44 parti kazanmış, 30 kaybetmiş, 14 berabere şeklinde yorumluyoruz bu cümleyi. Bu maçta birçok ilginç partiler oynanmıştır. La Bourdonnais'in hücumları her ne pahasına olursa olsun rastgele yapılmış saldırılardan değildir. Bunlar akıllıca ve artık bir dereceye dek konum şartlarına uygun hücumlardır. Satranç tarihinde aslında ilk profesyonel satranççı olan La Bourdonnais 1836 yılında ilk satranç dergisini yayınlamaya başlamıştır. La Bourdonnais'in ölümünden sonra büyük İngiliz ustası Staunton 1843-1851 yılları arasında en kuvvetli oyuncu oldu. Asıl mesleği edebiyat tarihi olan Staunton, ünlü bir Shakespeare araştırmacısı ve aynı zamanda satranç yazarıydı. İngiliz, Fransız satranç çekişmesi periyodunda 1843 yılında en kuvvetli Fransız ustası olan Saint-Amand'ı yenerek üstünlüğünü kanıtlamıştır. Bundan sonraki yıllarda zamanının ünlü Alman ustaları Harwitz ve Hurwitz'e karşı maçlar kazanarak yerini sağlamlaştırmıştır. İlk gerçek turnuva denilebilen Uluslararası Londra 1851 turnuvasındaki turnuvaları şehir yıl şeklinde adlandırmak adet olmuştur. Başarısızlıktan sonra pratik oyunu bırakmıştır. 1851 yılında ticaret yöntemlerinde yeni çağ açan ünlü Londra Uluslararası sergisi sırasında Staunton'un girişimiyle yukarıda sözü geçen büyük bir uluslararası satranç turnuvası düzenlenmiştir. Bildiğimiz Madrid 1575 turnuvasından sonra ilk olarak düzenlenen bu turnuva aslında modern satranç tarihinin başlangıcı sayılabilir. Bu turnuvayı kazanan herkesin beklediği Staunton değil, Breslau'dan bir Alman matematik profesörü Adolf Andersen olmuştur. 1818-1879. Bu turnuva bugünkü turnuvalarda olduğu gibi lig yöntemiyle değil, knockout yani KO sistemine göre oynanmıştır. Yani herkes herkesle oynamıyordu. Satranççıların yerleri aralarında yapılan maçların sonuçlarına göre belirtiliyordu. Staunton'la Andersen yarı finalde karşılaştılar. Ve bu maçı Andersen artı 3, eksi 1 gibi iyi bir skorla kazandı. Üstelik tek verdiği parti de dikkatsizlik yüzünden tek hamlelik matı görmediği için verdi. Andersen'le eski romantik ekolü en üst düzeye ulaştı. Aşağı yukarı 1850-1880 yıllarında. En tanınmış öğrencileri Zukertort, Dufresne, Neumann ve Schalop'tur. Bunların ve aynı stilde oynayan satranççıların ayırt edici niteliği, durum elverişli olmasa bile ne pahasına olursa olsun hücum etmektir. Andersen'in ve diğer romantiklerin hücumları ve parlak kombinezonları pek çok taraftar kazanmıştı. Philidor ve Labordone partilerinde gördüğümüz ilkel konum bilgileri hayli unutulmuştur. 1857 yılına kadar hiç tanınmış oyuncu olmadığı halde Murphy, Amerikan şampiyonasını ünlü Louis Poulsen'in önünde kazandıktan sonra 1858 senesinde Avrupa turnesine çıkmış ve burada çok büyük bir ün kazanmıştır. Murphy'nin uluslararası satranç kariyeri çok kısa sürdü. Çünkü bu dev oyuncu trajik nedenlerden dolayı ününün zirvesindeyken turnuva ve maç satrancını birdenbire bırakmıştır. Fakat bu meteor gibi geçişin unutulmaz izleri kalmıştır. Murphy en kuvvetli rakiplere karşı maçları da kolaylıkla kazanıyordu. Löwenthal'i, Harwitz'i ve sonunda Andersen'i sırasıyla yenmiş ve bu zaferden sonra dünyanın en kuvvetli satranççısı olarak tanınmıştır. 10 yaşında satranca başlayan Murphy, 12 yaşında oldukça kuvvetli bir amatör olan amcasını tahtasız olarak ünlü olmuş bir partide yenmiştir. Pekala, o zamanın satranççıları Murphy'nin oyununa neden dayanamamışlardı? Çünkü Murphy satranç stratejisinde olağanüstü bir rol oynayan gelişme prensibinin önemini ilk kez tam anlayan bir usta olmuş ve mücadeleye rakibinin kuvvetlerinden daha üstün kuvvetlerle girdiğinden hücumları da daima başarıyla sona ermiştir. Onun dediği gibi hücumlar gökten düşmüyorlar. Onlar durumların çoğunda daha iyi gelişmeden meydana gelmektedir. Bu da bilindiği gibi bugünlerde de geçerli bir kuraldır. Murphy, satranç tarihinin en parlak yıldızıdır. O bütün çağdaşlarından çok daha üstündü. Her ne kadar Andersen'in kombinezon sanatı Murphy'ninkiyle eş değerse de Murphy strateji bakımından konumsal oyunda kuşkusuz ondan daha iyiydi. Stratejik planları sayesinde Murphy öyle pozisyonlar yaratabilirdi ki kombinezonlar sanki kendiliğinden oluşuyor sanırdınız. Onunla yaptığı maçı kaybettikten sonra büyük bir centilmen olan Andersen şunu söylemiş: "Bu maçı kaybettiğim için üzülmedim. Çünkü bu adam sanki başka dünyadan gelmiş gibi oynuyor." Murphy'nin başarılarından dem vururken şunu da ekleyelim. Paris'e geldikten sonra ve Andersen'le maç yapmadan önce Café de la Régence'ta tahtasız olarak 8 parti aynı zamanda oynamıştır. O zaman da bu inanılmaz bir performanstı. Murphy'nin stratejik oyununun olağanüstü başarılarına rağmen çağdaşları onun dahiyane düşüncelerini anlayamamışlardır. Nitekim onun Amerika'ya dönüşünden sonra Avrupa'da aşağı yukarı hiçbir şey değişmemiş ve ölmez parti yine en büyük ideal kalmıştır. Mesleki görevinden ötürü uluslararası sahnede nispeten az oynayan fakat Büyük Londra 1862 turnuvasını Poulsen'in önünde kazanmış ve diğer karşılaşmalarda başarılı olan Andersen yine dünyanın en kuvvetli satranççısı sayılıyordu. Ancak 1866 yılında Londra'da Steinitz'e artı 6 eksi 8 eşit 0. Bunu bir kez daha yorumlayalım. Artılar kazancı, eksiler kayıpları, eşitlerse beraberliği simgeliyor. Skoru ile bir maç kaybetmiştir. Bu zaferden sonra yıllarca dünyanın en kuvvetli satranççısı olmuş olan Steinitz, bildiğimiz gibi 20 yıl sonra tüm taraflarca tanınmış ilk resmi dünya şampiyonu oldu. Ve satrançta olağanüstü çalışmalarıyla bu sahada yeni bir çağ açmıştır. Bölüm 3. Steinitz, ilk dünya satranç şampiyonu. Prag'da doğmuş olan Wilhelm Steinitz 1836-1900 bildiğimiz gibi ilk resmi dünya satranç şampiyonu olmuştur. Bu kitapta dünya şampiyonları tarih sırasıyla göz önüne alınacaktır. Bunların kronolojik listesi aşağıdadır. Tarihler, ünvan taşıdıkları yılları göstermektedir. 1. Steinitz, 1886-1894. Lasker, 1894-1921. Capablanca, 1921-1927. Alekin, 1927-1935. Üve, 1935-1937. Alekin, 1937-1946. Botvinnik, 1948-1957. Svislov, 1957-1958. Botvinnik, 1958-1960. Tal, 1960-1961. Botvinnik, 1961-1963. Petrosyan, 1963-1969. Spassky, 1969-1972. Fischer, 1972-1975. Karpov, 1975-1985. Kasparov, 1985. Matematiğe meraklı olan Steinitz, genç yaşta teknik üniversitesi öğrenimi yapmak amacıyla Viyana'ya gitti. Fakat mali nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sadece satrançla uğraşmaya başladıktan kısa bir zaman sonra Viyana'nın en kuvvetli satranççılarından biri oldu. Bu da ona Londra 1862 turnuvasında oynama olanağı sağlamıştır. İlk oynadığı uluslararası turnuva olmasına rağmen iyi derece alan Steinitz'in kombinezonlu stili Londra'daki satranç çevrelerinde ilgi çekmiş ve onun Londra'da kalmasına neden olmuştur. İngiliz ustalarıyla oynadığı maçlarda üstünlüğünü ispatlamış ve 1866 yılında bildiğimiz gibi Andersen'i yenmiştir. Her ne kadar bu maçtan sonra kendini dünya şampiyonu ilan etmişse de bu unvanı resmen ancak 1886 tarihinde Zukertort'u yendikten sonra almıştır. Onun büyük uluslararası turnuvalarda önemli zaferleri yani birincilik ödülleri Londra 1872, Viyana 1873 ve 1882'dedir. Fakat asıl çok daha kıymetli başarıları Lasker ile yaptığı maça kadar 1866 yılından sonra oynanan tüm maçları kazanan Steinitz bu sahada elde etmiştir. Özellikle 1886'da Sukertort ile oynanmış olan dünya birinciliği maçı bütün dünyada satrancın o zamanki yayılma derecesine oranla çok ilgi çekmiştir. Unutmayalım ki bu maç 100 yıldan fazla bir zaman önce oynanmıştır. Bu nedenden dolayı International Chess Magazine dergisinde çıkan aşağıdaki haberi önemine yaraşır bir şekilde değerlendirmek, bugün satrancın inanılmaz yayılması ve uydular haberleşme devresinde yaşadığımız için biraz zordur. Kaptan Mackenzie, partiyi büyük bir duvar demonstrasyon tahtasında gösteriyordu. Hamleleri hemen telgraf yardımıyla sadece çeşitli Amerika kulüplerine değil, aynı zamanda Londra'ya da bildiriliyordu. Maçı oynayan bu iki oyuncu kuşkusuz o zaman dünyanın en kuvvetli oyuncularıydı. Zaten bu nedenden dolayı maç dünya şampiyonluğu olarak kabul edildi. İlk ünvan maçı Steinitz-Zukertort 11 Ocak 1885'te New York'ta başlamıştı. Karşılaşma Murphy'nin parlak zaferlerini kazandığı küçük tarihi masada oynanmıştır. Maçın başlangıcı çok dramatik geçti. New York'ta oynanmış 5 partiden sonra skor +4-1 Zukertort'un lehineydi. İlk 10 parti alan oyuncu maçı da kazanıyordu. Berabere biten partiler sayılmıyordu. Maçın St. Louis şehrinde oynanan ikinci kısmında ise Steinitz skoru sadece eşitlemeyip liderliğini de +5-4 skoru ile ele geçirmiştir. New Orleans'taki son kısmı ise tamamen Steinitz'in egemenliği altında geçiyordu. Ve 29 Mart 1886'da dünyanın ilk resmi şampiyonu belli oldu. Steinitz. Maçın skoru +10-5=5. Maçın böyle fena bir sonucunda kuşkusuz Zukertort'un pek sağlam olmayan sıhhati de rol oynadı. Kalp hastası olan Zukertort, 77 gün süren bu düellonun son kısmında hayli yıkılmıştı. Özellikle skorun birdenbire çok değişmesi onun moralini çok bozmuştu. Steinitz ise ölümünden bir yıl önce Amerikan Chess Magazine'de şöyle yazmıştır. Ben zamanımdan 20 yıl ileride olduğum için dünya şampiyonuydum. Ben ne Zukertort'un ve ne de herhangi başka bir çağdaşımın anladığı yeni prensiplere göre oynuyordum. Ve galiba bu konuda Steinitz hiç de haksız değildi. Bundan sonraki yıllarda Steinitz, dev oyuncu denilebilen rakipler ile oynadığı maçlarda üstünlüğünü daima ispat etmiştir. Tışı Gorin ile 1889, +10-1=1, Günsberg ile 1890'da, +6-4=9, Tışı Gorin ile 1892 rövanş maçında, +10-8=5. Yeni ekolün yaratıcısı olan Steinitz'in çalışmaları romantik devrinde başlar. O da satranca başladığı zaman zamanının satranççıları gibi oynuyordu. Fakat Steinitz'in bir araştırıcı zekası vardı. O her zaman şu basit sorunun yanıtını arıyordu. Acaba hücumlar hemen daima neden başarıyla sonuçlanıyor? Steinitz çok çalışkan ve enerjik bir adamdı. Yüzlerce partiyi yeniden analiz etmiş ve bu partilerin hemen hepsinde tarafların dehşetli hatalar yaptığını ortaya koymuştur. Özellikle savunmalar daima ağır hatalarla doluydu. Andersen'in ünlü Ölmez Partisi gibi birçok parlak denilen tanınmış partiler bile ancak savunan tarafın yaptığı ağır hatalar sayesinde kazanılmıştır. Steinitz eski ekole karşı şiddetli bir mücadeleye girişerek satranç dergilerinde ve büyük gazetelerin satranç köşelerinde birçok makale ve analizler yayınlamıştır. Partilerinde de savunmanın önemini belirtir ve rakibin fedalarını kabul etmekle beraber kuvvetli, planlı savunmalarla yine kazanıyordu. İlmi oyun sistemi sayesinde eski ekole ait tüm rakiplerini yendi. Steinitz, satrancın ilmi prensiplerini başlıca eseri olan Modern Chess Instructor 1889 ismindeki kitabında açıklamıştır. Bu yeni prensipler nelerden oluşmaktaydı? Bu soruya sade bir şekilde şöyle yanıt verebiliriz. Satrancın son yüzyıldaki gelişmesi aslında büyük teorisyen ve çok kuvvetli pratisyen olan ilk dünya şampiyonu Steinitz'in fikirlerinin ve önerdiği temel kuralların gelişimi demektir. Tüm ekoller ve dallanmalar, yüzyılımızda oluşan da dahil olmak üzere, aslında Steinitz'in teorik görüşlerinin varyantlarından başka bir şey değildir. Steinitz, hayattayken yeni ekolün tam zaferini görmüştür. Öteden beri uğrunda mücadele ettiği düşünceler yayılmış ve bütün büyük satranççılarca kabul edilmiştir. Steinitz'in 150. doğum günü ve aynı zamanda dünya şampiyonluğunun 100. yıl dönümü bütün dünyada şanına yaraşır bir şekilde kutlandı. Değerli okuyucumuz, bu kitap bir ders kitabı olmayıp ismine uygun olarak sadece dünya satranç şampiyonluğu tarihçesiyle ilgili bilgileri size aktarmaktadır. Fakat gördüğümüz gibi Steinitz'in yaptıklarını iyi anlamak için Andersen ve romantik ekolün diğer satranççılarının oyun stilini incelemek gereklidir. Aynı şekilde son 100 sene içinde meydana gelen gelişmeleri ve zamanımızda oynanan partileri iyice kavramak için Steinitz'in ileri sürdüğü prensiplere dayanan modern stratejinin esaslarını gözden geçirmek çok yararlı olur kanısındayız. Çünkü Türkçe satranç kitaplarının azlığı yüzünden bazı okuyucularımız için bu sahaya ait bilgiler kısa da olsa ilginç olabilir. Son 20-30 yıl içinde satranç stratejisi hakkında birçok gerçekten olağanüstü değerli eserler yayınlanmıştır. Bunlar arasında satrançta ilerlemek isteyen okuyuculara şu kitaplar önerilebilir. Koblenz Satranç Stratejisi Ders Kitabı 2 cilt. Kotov Satranç Stratejisi Ders Kitabı 2 cilt. Suetin İlerlemiş Olanlar İçin Satranç Stratejisi 2 cilt. Strateji hakkında kısa bilgi vermek için en doğru yer Steinitz bölümüdür. Satranç teorisindeki strateji deyimi politika ve askerlikteki ile aşağı yukarı eş anlamdadır. Bir zihin sporu olarak muharebe oyunu kabul edilebilen satrançta strateji, rakip şahı mat etmek amacıyla öne sürülen taşları ilk hamleden son hamleye dek en iyi biçimde kullanma sanatıdır. Eğer strateji bir beyinse, taktik de onun eli, ayakları. Eğer bir fikir, plan, amaçsa, taktik de onu gerçekleştirmeye çalışan bir eylemdir. Örneğin, merkezin ele geçirilmesi bir stratejik kuralsa ve bunun gerçekleştirilmesi için gerekli hamleler E4, D4, C4, at F3, fil C4 ve bunun gibi ise bunların hangisini ve hangi sıraya göre oynayarak uygulamaya koymak taktiktir. Kısaca stratejiye amaçlar, taktiği ise uygulamalar sanatı diyebiliriz. Plan daima konumun karakterine bağlı olmalıdır. Birçok eşdeğer plana meydan veren konumlar ancak istisna olarak rastlanmaktadır. Konumun karakteri aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 1- İki tarafın kuvvetler oranı. 2. ayrı kuvvetlerin etki kuvveti. 3. Ayrı piyonların kalitesi. 4. Piyonların toplam olarak durumu. 5. Şahların durumu. 6. Figürlerin ve piyonların oyunda uygunluğu, yani armoni prensibi. Strateji tarihi elbette modern satranç stratejisinin manevi babası Steinitz'ten daha önce 15. yüzyılın sonunda başlıyor. O zamandan beri satranç stratejisi sürekli gelişmiş ve bu da çeşitli satranç ekollerinin oluşmasına neden olmuştur. İtalyan satranç ekolü 15 ve 17. yüzyıl en basit planı öne sürmüştür. İlk fırsatta hasım şahına hücum, savunmada ise maddi fedaların kabul edilmesi. Hatta tam açık olmayan fedaların reddedilmesi kahramanlığa aykırı sayılırdı. 18. yüzyılın ortasında Fransa'da Philidor bildiğimiz gibi stratejide yepyeni yolları seçmiştir. Philidor o zamana dek pek önem verilmeyen piyonların rolünü yeniden değerlendirdi. Piyonlar satrancın ruhudur. Piyonların bir bütün olarak ilerlemesi, dinamik bir piyon zincirinin oluşturulması, stratejisinin en önemli esaslarıydı. Philidor'un bu ilk konumsal tarzına rağmen İtalyan ekolü, bildiğimiz gibi 19. yüzyılın ortasına dek egemen durumunu saklıyordu. Fakat 1840'lı yıllarda İtalyan ekolü ile İngiltere arasında ciddi bir çekişme ortaya çıktı. İngiliz, Staunton sağlam bir açılışa önem veriyordu. Küçük avantajları yeterli buluyor ve oyun sonu için elverişli durumları hazırlamaya çalışıyordu. Fakat kesin bir değişiklik ancak Steinitz'in çalışmaları sonunda oluştu. Steinitz'in teorilerini ondan sonraki yıllarda Lasker ve Tarrasch geliştirmişlerdir. Steinitz'in kurallarını Lasker aşağıdaki şekilde formüle etmiştir. 1. Satrançta durum dengesi vardır. 2. Keskin hücumlara ancak bu durum dengesi bozulduğu zaman başlanabilir. 3. Hücum rakibin zayıf noktalarına karşı gerçekleştirilmelidir. 4. Savunma yeterli derecede ekonomik olmalı ve kuvvetler nedensiz bağlanmamalıdır. Bu prensipler kuşkusuz stratejinin temelini oluşturmaktadır. Bundan sonraki gelişme ise sadece bunların daha kusursuz şekle sokulması ve tamamlanmasından başka bir şey değildir. Böylece Tarrasch bu prensipleri daha açık, herkesin anlayabileceği ve pratikte uygulanabilir hale getirdi. Lasker ise satranç stratejisinde psikolojik elemanları bulup meydana çıkardı. Neoromantikler Reti, Nimzowitsch ve Tartakower merkezde egemenliği ve bunun figürlerle kontrolü hakkında yeni ve bugünlerde birçok açılışlarda uygulanan düşünceleri ileri sürdüler. Capablanca satranç tekniğini ve oyun sonu yönetimini kusursuz hale getirdi. Alekhine kombinezonlu ve pozisyonel satranç arasında birleşmeyi gerçekleştirdi. Botvinnik etkin pozisyon oyununu geliştirdi. İkinci kez bir açıklama yapmak faydalı olur. Yukarıda gördüğümüz gibi satranç stratejisi hakkında oldukça genel bazı bilgiler verildi. Kitabımız için bu yeterlidir. Fakat biz burada fırsattan yararlanarak kitaplarda genellikle az aydınlatılan ve özellikle turnuvalarda oynayan satranççılar için önemli olan bir konuyu kısaca sunmak istiyoruz. Pratiğin gösterdiği gibi satranç stratejisi ile satranç psikolojisi birbirine sıkıca bağlıdır. Örneğin Lasker şuna dikkat etmiştir ki verilen bir konumda belli bir hamle bir rakibe karşı kuvvetli, diğer birine karşı zayıf olabilir. Demek ki satrançta planlama yaparken konumun özellikleri yanında rakibin kişiliğini, turnuvadaki durumunu ve bunun gibiyi göz önüne almak gerekir. Bu bakımdan satranç tarihinde ünlü bir örnek, St. Petersburg 1914 turnuvasında oynanmış olan Lasker Capablanca partisini verebiliriz. Lasker turnuvanın sonundan 4 tur önce oynanan bu partiyi ne olursa olsun kazanmalıydı. Capablanca'ya ise garantili bir şekilde turnuvayı kazanabilmesi için beraberlik yeterliydi. Lasker şu açılışı seçti. 1. E4 E5 2. At F3 At C6 3. Fil B5 A6 4. Fil 2 nokta üst üste C6 DC 5. D4 ED 6. Vezir 2 nokta üst üste D4 Vezir 2 nokta üst üste D4 7. At 2 nokta üst üste D4 Bu açılış varyantı, parantez içinde İspanyol partisinin değişme varyantı, 30 yıl önce Fischer tarafından biraz değişik şekilde 5 küçük rok F6, 6 D4, fil G4 ünlem, 7 D, vezir 2 nokta üst üste D1, 8 kale 2 nokta üst üste D1, FE, 9 kale D3 ve bunun gibi. Birkaç partide uygulanmış ve bundan sonra 1-2 yıl için moda varyantı olmuştur. Fakat genellikle bir beraberlik varyantı sayılmaktadır. Ancak göz önüne alınan karşılaşmada, yukarıda anlatılan psikolojik durumda Lasker'in seçtiği varyant siyahlar için çok tehlikeli olmuştur. Siyah piyonların durumu çifte piyonlar yüzünden değer kaybettiği için İki fil sahibi olan siyahlar bu kusurun yerini doldurmak amacıyla aktif bir şekilde oynamalıydılar. Capablanca ise beraberliği elde etmek düşüncesiyle sakin ve pasif oynamak gibi yanlış bir yol seçti ve sonuç olarak turnuvanın en önemli partisini ve birinciliği kaybetti. Capablanca'nın parlak kariyerinde sayısı çok az olan ağır yenilgilerinden biri olan bu ünlü partinin sonu şöyle oldu. 34 kale DH1 fil B7 35 E5 2 tane ünlem. Bu hamle at C3 için etkin bir yer hazırlıyor. Piyon fedaları bilindiği gibi hallerin çoğunda strateji bakımından çok ince fikirlere dayanmaktadır. 35 3 nokta yan yana DE 36 at E4 at D5 37 at 6 C5 ünlem fil C8 Siyah kale yerinde kımıldayamaz. Çünkü aksi takdirde beyazlar 38 at 2 nokta üst üste B7 kale 2 nokta üst üste B7 19 at D6 artı ten sonra kaleyi kazanıyorlar. Fakat şimdi de siyahların konumu yıkılır. 38 at 2 nokta üst üste D7 fil 2 nokta üst üste D7 39 kale H7 kale F8 40 kale A1 şah D8 41 kale A8 artı fil C8 42 at C5 terk eder. Bölüm 4 Emmanuel Lasker Satranç kariyeri içinde 26 maç kazanan Steinitz sonunda Lasker'e yenilmiştir. 1894 Fakat onun dahiyane fikirleri ve prensipleri hiç yenilmemiştir. Çünkü başarılı rakibi Lasker onun hayat eserinin sadık bir halefi olmuştur. İkinci dünya şampiyonu Emmanuel Lasker 1868-1941 uzun yıllardaki başarıları ve satrancın önemli gelişmesini sağlayan çalışımları ile unutulmaz bir ün kazanmış olağanüstü satranç ustalarındandı. Steinitz, 1866 yılında Andersen'le oynadığı maçtan sonra 28 yıl dünyanın en kuvvetli oyuncusu sayıldı. Lasker ise çok daha zor denilebilecek zamanlarda ünvanını savunmak zorundaydı. Çünkü onun zamanında zirvede bulunan ustalar da artık satrançtaki tüm yeni gelişmeleri çok iyi biliyorlardı ve buna göre oynuyorlardı. Yani Steinitz zamanında olduğu gibi biraz karanlıkta sistemsiz oynayan romantiklerin aksine artık yeni ekolün avantajlarından tam anlamıyla yararlanıyorlardı. Matematik ve filozofi ile çok uğraştığı için Lasker'in Mücadele ismindeki eserleri filozoflar arasında iyi tanınır. Uluslararası turnuvalarda diğer ustalara göre seyrek olarak oynuyordu. Bu şartlar altında dahi 27 yıl dünya şampiyonu olmayı başarmıştı. Stenis'in resmi şampiyonluğu göz önüne alınırsa denebilir ki hiçbir usta yaklaşık olarak bile bu kadar uzun süre zirvede kalmayı başaramamıştır. Genç usta olarak 1890 yılına kadar Berlin, Viyana, Londra, Manchester ve Liverpool şehirlerindeki ünlü satranç kulüplerinde o zamanın tanınmış ustalarına Bardeleben, Mieses, English, Lee, Burt, Minotti'ye karşı oynanmış olan maçları kazandığı için Lasker satranç dünyasının dikkatini çekmiştir. Ancak buna rağmen 1890'da daha yüksek seviyede, örneğin dünya şampiyonu adayları olan Blackburn, Günzberg ve Burn'e karşı maç oynamak için uğraşan Lasker hiçbir yerden destek bulamamıştır. Bu zamanda Londra uluslararası satrancın merkeziydi. Karşılaşmalarda oyunculara daha kolay yetişmek amacıyla Lasker vaktiyle Steinitz'in de yaptığı gibi Londra'ya yerleşti ve aynı yılda İngiltere şampiyonasını açık bir puan farkıyla kazandı. Bu sonuçtan memnun olmayan sponsorlar 5 ustanın yani parantez içinde Günzberg, Mason, Blackburn, Burt ve Lasker'in davet edildiği çift turlu bir turnuvayı organize ettiler. İlginç olan şudur ki bu turnuvada da birinci olan Lasker Blackburn'e karşı her iki partiyi kazanmıştı. Oysa Blackburn, Lasker'in davet edildiği için sözü geçen İngiltere şampiyonasında protesto olarak oynamak istememişti. Artık Uludağ ilahları da yeni yıldızda oynamak zorunda kaldılar. Ve şimdi Blackburn bir karşılaşma istemiş, bu maç Mayıs 1882'de oynanmış ve o zaman İngiltere'nin en güçlü oyuncusu olan Blackburn için hiç beklenmedik bir skor ile bitmiştir. +0 -6 = 4. Ancak Lasker bundan sonraki maçlarında da benzer sonuçlar elde etmiştir. Örneğin daha önce de Liverpool'da Burt'e karşı +7 -2 = 3 sonuç ile bir maç kazanan Lasker 1892'de Londra'da aynı rakibi +5 -0 = 0 skoru ile yenmiştir. Bu periyotta Lasker'in elde ettiği sonuçlar dikkate değerdir. 47 kazanç, 20 beraberlik ve ancak 5 kayıp. Burada şunu da analım ki bir süre sonra New York'ta yerleşmiş olan Lasker, Uluslararası New York 1883 turnuvasında inanılmaz bir rekor kırmıştır. O bu turnuvada bütün 13 partiyi kazanmıştır. Lasker New York'a belli bir amaçla gitti. Avrupa'da onun için rakip kalmadı. Yurttaşı ve Avrupa'da en kuvvetli usta sayılan Taraş 1862-1934 onunla oynamak istemiyordu. Aslında Lasker daha önce dünya şampiyonu Steinitz ile bir maç oynamak için Amerika'dan bir önerme almıştır. Fakat yaşam boyunca her şeyi çok sistematik, uzun vadeli planlara göre yapan Lasker bu davetten yararlanmak istememişti. Çünkü o kendisini hala dünya birinciliği maçı için yeter derecede görgülü bulmayıp satranç kariyerinde en ufak riske girmek istemiyordu. Fakat Lasker'in gücünden emin olmayan gururlu Taraş'tan önerdiği maç nedeniyle biraz küçümsemeli yanıt mektubunu aldıktan sonra Lasker için planının son amacı New York'a yerleşmiş Steinitz olduğuna göre Amerika'ya gitmekten başka çaresi kalmadı. O zaman Taraş'ın aklına kısa bir müddet sonra Lasker ile bir maç yapabilmek için uğraşmak zorunda kalacağı herhalde hiç gelmiyordu. Amerika'nın keşfi iyi geçti. Lasker ünlü Manhattan satranç kulübünde New York'un en kuvvetli satranççılarına karşı oynadığı 21 partiden 18'ini aldı. Birçok Amerika şehrini içeren başarılı bir turneden sonra Lasker, 1893'te Amerika şampiyonluğunu birçok kez kazanan Jackson Showalter'i artı 6, eksi 2, eşit 2 gibi ezici bir skorla yenmişti. Artık Lasker kendini Stainis içinde yeter derecede kuvvetli hissediyordu. Fakat gönderdiği maç önermesini dünya şampiyonu hemen kabul etmedi. Stainis şart olarak Lasker'in bir turnuva daha kazanmasını istemişti. Lasker bunu da yapmış. Yukarıda sözü geçen New York 1893 turnuvası ve maç Mayıs 1894'te başlamıştı. New York, Philadelphia ve Montreal'de oynanan bu maçta rakipler neye dayanabilirlerdi? Lasker gençliğine, Stainis ise dev denemesine. İlgi çekici yönü şudur ki Lasker'in bu maçı artı 10, eksi 5, eşit 4 oldukça açık bir farkla kazanmasına rağmen satranç dünyası pek inandırılmamıştı. Bazıları maç sonucunun nedeni olarak iki rakibin arasındaki büyük yaş farkını gösteriyorlardı. Lasker 25, Stainis ise 58 yaşındaydı. Diğerleri bu maçı Lasker kazanmamış, bu maçı Stainis kaybetmiştir diyorlardı. Bu elbette büyük bir haksızlıktı. Lasker 5 yıllık planlı ve çok intensif hazırlık çalışmalarından sonra satranç tacını ele geçirdi. Buna rağmen satranç dünyası onu kral olarak kabul edinceye kadar daha çok yıl geçecekti. Yeni dünya şampiyonu için uluslararası Hastings 1895 turnuvası kendini ispat etmek için iyi bir fırsattı. 22 kişi arasında dünyanın hemen hemen tüm güçlü oyuncularını birleştiren bu turnuva, modern satranç tarihinin en önemli turnuvalarındandır. Bu dev turnuva büyük bir sürprizle bitti. Birincilik ödülünü az tanınmış genç Amerikalı Fitzbury, ikinci olan Rus şampiyonu Tishigorin ve üçüncü olan Lasker önünde kazandı. Dördüncü Taraş ve beşinci Stainis oldular. Bu nedenle Doktor Taraş, bu turnuva gösterdi ki Lasker de iyi bir oyuncudur deme fırsatını kaçırmamıştır. Bu turnuvadan sonra Lasker satranç dünyasına üstünlüğünü ispat etmek için yine çok çalışıyordu. Bu bakımdan Peterburg 1895-96 turnuvası çok iyi bir fırsat oldu. Bu turnuvaya Hastings turnuvasında ilk 5 yeri alan yukarıda sözü edilen ustalar davet edildi. Taraş mesleki nedenlerden ötürü daveti kabul edemedi. Turnuva Lasker'in parlak bir sınavı oldu. 18 partiden 11,5 puan alan Lasker diğer ustaları hayli geride bıraktı. Stainis 9,5, Fitzbury 8, Tishigorin 7. Bu turnuva aslında bir maç turnuvasıydı. Böyle yarışmalarda herkes herkesle 2, 4 ve bunun gibi parti oynamaktadır. Peterburg'da her oyuncu 3x6 eşit 18 parti oynadı. Bu düzenin avantajı şudur ki herkes herkesle eşit sayıda beyaz ve siyah taşlarla oynamaktadır. İkincilik ödülünü alan Stainis böylece Lasker ile bir rövanş maçı için manevi hak kazanmıştır. Nürnberg 1896 turnuvasında Lasker 18 partiden 13,5 puan alarak yeni yıldız olan Macar Maroski 12,5, Fitzbury ve Taraş 12 puan ve diğer 15 birinci sınıf ustaların önünde dünya şampiyonluğu ününü iyice pekiştirmiştir. Lasker Stainis rövanş maçı Kasım 1896 Ocak 1897 arasında oynanmıştır. Ancak sağlığı iyice bozulmuş, Stainis'in kuvveti eski kuvvetinin bir gölgesinden başka bir şey değildi. Ve maç onun için tam bir başarısızlıkla bitmişti.